18. ayrım, sayfa 159, 15. bölüm. Uyandığımda yağmur hala yağıyordu. Gülriz'in gergin sesi duyuluyordu. Burç'un odasında olmalıydı. Her sabah yaptığı gibi oğlumuzu okula hazırlıyordu. Burç ağır davrandığı için de onu tatlı tatlı azarlıyordu. Haksız sayılmazdı. Eminim öğrenci servisi kapının önünde bizimkini bekliyordu. Fransa'daki o soğuk otel odasında gözümü açtığım sabahlardan sonra evimde uyanmanın keyfini çıkarıyordum. Bir tartışma olsa bile sevdiklerimin sesini duymak güzeldi. Uzanıp komodinin üstündeki saatime baktım. 7:30'a geliyordu. Kalksam iyi olacaktı. Banyo, tıraş, kahvaltı derken işe geç kalabilirdim. Ama bu sabah canım kalkmayı hiç istemiyordu. Tembel tembel esneyip yatakta döndüm. Gülriz sonunda Burç'u hazırlamış, yolcu ediyordu. Sesindeki gerginlik kaybolmuş, yerini tatlı bir sevecenliğe bırakmıştı. Birazdan beni uyandırmak için yanıma gelirdi. Birden ona sımsıkı sarılmak istedim. Geceki isteksizliğimden sonra eminim onun da hoşuna giderdi bu. Evet evet, yanıma gelince. Telefonun ziliyle dağıldı isteğim. Komodinin üzerinde saatimin hemen yanında duran telefonun nahizesini kaldırdım. Alo? Alo Selim Bey, dedi çekingen bir ses. Evet. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ses tanıdıktı ama çıkaramıyordum. Önemli değil, buyurun, dedim. Karşımdaki onu tanıyamadığımı anlamıştı. Ben Memduh efendim. Bu bizim fabrikanın müdürüydü. Merhaba Memduh Bey, hayrola? Pek hayır değil efendim. Karlı dere yine taştı. Fabrikanın deposuna su girmiş, iplikler, kumaşlar ıslanmış. Allah kahretsin diye söylendim. Bu kaçıncı ya? Kurtulamamıştık bu dertten. 2 gün yağmur yağsa bu dere taşardı. Islah etmek lazım diye belediyeye 1000 kere söyledik. Çevredeki fabrikalarla imza topladık. Gittik başkanla görüştük. Adam güvenilecek biri imajı bırakmıştı üzerimizde. Plansız, programsız büyüyen bir kentin gecekondularla fabrikaların iç içe geçtiği bir ilçesinde belediye hizmetleri vermeye çalışıyorum. Sorun o kadar çok ki sizlerin katkısı olmadan Karlıdere'yi ıslah edemeyiz. Bütçemiz yeterli değil, demişti. Fabrika sahiplerinden çoğunun karşı çıkmasına rağmen üzerimize düşen miktarı toplayarak verdik. Belediye de geçen yaz çalışmaya başladı. 2 aylık çalışmanın ardından Karlıdere'yi ıslah ettiklerini söylediler. Fakat yine olmamıştı. Bu işi de ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı. Dere taşmayı sürdürüyordu. Üretimimiz etkilenecek mi diye sordum sıkıntıyla. Sanmıyorum efendim, etkilenmez. Şef erken farkına varmış Selin. Malzemeyi korumaya almışlar. Ben de hemen fabrikaya geldim zaten. Depoyu boşalttık. İpliklerin, kumaşların büyük bölümünü yemekhanenin içine taşıdık. Bazıları ıslanmış. Islanan malzemeler kullanılmayacak gibi mi? Kurumadan anlamak zor Selim Bey. İsterseniz bir de siz bakın. Tamam, 1 saate kadar oradayım. Ama 1 saatte varamadım fabrikaya. Sabah kahvaltı bile yapmadan evden çıkmama, usta şoförüm Orhan'ın tüm becerisini göstermesine, altımızdaki Volvo'nun teknik üstünlüğüne rağmen İstanbul'un meşhur sabah trafiği yağmurda iyice kilitlendiği için tam 2 saat geç kaldım. Gerçi erken gitsem de bir değişiklik olmayacakmış. Memduh Bey gereken tüm önlemleri almış, zararı en azla atlatmamızı sağlamıştı. Becerikli adamdı. Daha ben söylemeden sigorta şirketini aramış, hasar tespiti için bir uzman çağırtmıştı bile. Ama siz Kenan Bey'i arayıp kulağını bükerseniz iyi olur. Sigorta şirketindekiler ellerini çabuk tutarlar diye beni uyarmayı da ihmal etmedi. Tahmin edebileceğiniz gibi benim sigorta işlerini Kenan'ın acentası yapıyordu. Bütün bunları fabrikanın kapısından depoya giderken bir çırpıda anlatmıştı Memduh Bey. Durum vahim gözükmüyordu. Yine de depoyu sular içinde görünce içim bir tuhaf oldu. Üzülmeyin Selim Bey, diye teselliye kalkıştı depo sorumlumuz Rıfat. Allah göstermesin, daha kötüsü de olabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz atlattık. Bunu atlattık ama önümüzdeki kış, öteki yağmurlarda ne yapacağız Rıfat, dedim. Onun yerine Memduh Bey yanıtladı sorumu. Biz belediyeye güvenmekle hata ettik Selim Bey. Bu işe kendimiz bir çözüm bulmalıydık. Koca dereyi biz mi ıslah edecektik dedim. İstemediğim halde sesim gergin çıkmıştı. Biliyorsun öteki fabrika sahipleriyle de konuştum. Kimse yanaşmadı. Memduh Bey kişilikli adamdı. Düşüncelerini söylemekten hiç çekinmezdi. Ona biraz da bu yüzden değer verirdim. Sinirli halimi aldırmadan düşüncelerini açıklamayı sürdürdü. Dereyi ıslah etmek zor. En mantıklısı depomuzu su almayacak bir yere taşımak. Biraz maliyetli olacak ama başka çaremiz yok. Bütün malzeme yemekhanede duruyor. Söyledikleri doğruydu doğru olmasına da yeni finans kaynakları bulmaya çalışırken bu işe bütçe ayıramazdım. Üstelik bunu yapamayacağımı onlara söyleyemezdim de. Sorunlarımı adamlarımın bilmesinde yararı yoktu. Düşünelim bakalım dedim ama önce şu yemekhaneyi bir göreyim. Yemekhane perişan haldeydi. Kötü kötü ıslak ip ve kumaş kokuyordu. Masaların, iskemlelerin yarısı toplanmış, kumaş balyaları, iplik kutuları, malzemeler yan yana üst üste atılmıştı. Yeni bir depo yapma işini mimarlarla konuşacağım. Şimdilik malzemeler burada kalsın. Gerekirse bir suntayla yemekhaneyi ikiye bölelim. Memduh Bey'in yüzü asıldı. Affedersiniz efendim ama o kadar işçi bu küçücük yerde nasıl yemek yiyecek diye sordu. Öyle ya, işçilere laf anlatacak olan ben değildim, oydu. İki vardiya halinde yiyecekler Memduh Bey dedim. Konuşurken gözlerinin içine bakıyordum. İşçi arkadaşları toplayıp durumu anlat. Gerekirse yarım saat önce başlayıp yarım saat sonra bitsin yemek ama üretim aksamasın. Ciddi olduğumu anlamıştı. Peki efendim ne yapalım? O zaman iki vardiya halinde çıkarız yemeğe. İnsanları. Sesindeki kaygı kaybolmamıştı. Başka çaremiz yok Memduh Bey diyerek son noktayı koydum. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Zamanla çözeriz bu sorunu. Meselemiz bu olsun diyerek bana destek verdi Rıfat. Millet fabrikasının kapısına kilit vuruyor. Piyasada işsiz insan dolu. Yemeği yarım saat geç yemişiz, kıyamet mi kopar? Fabrikadan dönerken endişelerim biraz olsun yatışmıştı. Sigortadan zararımızı da tazmin edersek sorunlarımızı şimdilik çözmüş olacaktık. Cep telefondan Kenan'ı aradım, kapalıydı. Acentenin numarasını tuşladım. Sekreteri Kenan'ın 3 gündür uğramadığını ama her sabah arayıp işleri sorduğunu söyledi. Ararsa ona ihtiyacım olduğunu söylemesini rica ettim. Telefonu kapatmıştım ki yeniden çalmaya başladı. Arayan Pierre'di. Merhaba Pierre, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Söyleyeceklerimi duyunca sen de iyi olacaksın. Öyle mi? Yoksa İsviçreliler ortaklığı kabul mü ettiler? Hayır, onlar değil. Ruslar ortak olmak istiyorlar. Ruslar mı diye şaşkınlıkla mırıldandım. Ruslar. Teklifine sıcak bakıyorlar. Yani benimle ortak mı olmak istiyorlar? Ortak olup olmayacaklarına sen karar vereceksin. Benim Moskova'da da bağlantım var. Bugün onlar aradı. Konuları tekstil değil ama her konuda yatırım yapmak istiyorlar. Senin şirketten bahsettim, çok ilgilendiler. Seninle konuşmak istiyorlar. Fransız arabulucum iyiydi, hoştu da sonuç alıcı girişimler yerine iş güzelce davranması canımı sıkmaya başlamıştı. Bak Pierre dedim, beni Fransa'da 8 gün tuttun, sesimi çıkarmadım. Ama şimdi ne olacağı belirsiz bir görüşme için kalkıp da Moskova'ya gidemem. Rusya'ya git diyen kim? İşin en güzel tarafını söylemedim. Adamlar şu anda İstanbul'da. Richmond Otel'de kalıyorlar. Yanılmıyorsam senin mağazaya çok yakın olmalı bu otel. Yakın, yakın dedim şaşkınlıkla. Beyoğlu'nda Rus konsolosluğunun hemen yanındaki bina. Ne arıyorlarmış İstanbul'da? Ne arayacaklar? Yatırım yapacakları ortaklar. Adamların finans sıkıntısı yok. Rusya'nın yeni zenginlerinden. Patronun adı Mihalov. Ancak adam Rusça'dan başka dil konuşmuyor. Sen oğlu Sergey Mihalovic'i ara. Richmond Motel Hotel'de 505 no'lu odada kalıyor. Senden telefon bekliyor. İngilizce konuşabilirsin ama toplantı için bir de Rusça çevirmene ihtiyacın olacak. Anladım. Ne zaman aramam gerekiyor? Hemen ara. Şu anda oteldeler. Tamam, sonucu sana bildiririm. Teşekkürler Pierre. İyi haberlerini bekliyorum. Hoşça kal. Telefonu kapatırken içimde umut yeniden kıpırdandı. Biz Fransalarda kendimizi ortak ararken kısmetimiz ayağımıza mı gelmişti? Sekreterimin Yeşim'in numarasını tuşladım. Derhal Richmond Otel'in resepsiyonuyla bir konferans görüşme düzenlemesini rica ettim. Yeşim birkaç dakika içinde dileğimi gerçekleştirdi. resepsiyondaki adama 505 numarada kalan Sergey Mihalovich ile görüşmek istediğimi söyledim. Sergey Mihalovich telefonuma hiç şaşırmadı. Pierre'in söylediği gibi aramamı bekliyormuş. Son derece kibar bir adama benziyordu. Öğleden sonra 5'te mağazamda buluşmak üzere sözleştik. Bakalım bu girişim nasıl sonuçlanacaktı. Adamlara derdimi doğru dürüst anlatmalıydım. Bunun için de Pierre'in söylediği gibi iyi bir çevirmene ihtiyacım vardı. Doğal olarak aklıma ilk gelen isim Katya oldu. Ama ona benim için çevirmenlik yapar mısın demeyi göze alamıyordum. Yeniden Kenan'ın telefon numarasını çevirdim. Açmıştı. Sesimi duyunca sevindi. Nerelerdesin ya diye sitem etmeye bile kalkıştı. Şu anda onunla sohbet edecek vaktim yoktu. Önce fabrikadaki hasardan bahsettim. Hiç merak etme, çözeriz dedi. Ardından ona Rusça çevirmen meselesini çıtlattım. Derinden bir iç geçirerek Katya yok gitti dedi. Sesi sıkıntılı çıkmıştı. Nasıl gitti, yoksa kavga mı ettiniz? Kavga filan etmedik. Stüdyoyu öylece bırakıp gitti. Niye? Yanlış anladı. Hani geçen sene takıldığım ressam bir kadın vardı, Şermin. Hatırlarsın ya, uzun boylu, sarışın. Birlikte sergisine gitmiştik. Hani hep senin mağazandan alışveriş yaptığını söylemişti. Şu abartılı makyaj yapan kadın mı? Ta kendisi. Dün beni görmeye geldi. Biraz da samimi davrandı. Ben karşılık vermedim ama kadın yırtık. Onun bana yavşadığını görünce Katya küplere bindi. Çekip gitti. Sabah da aradı. Bugün çalışmak istemediğini söyledi. Yanlış anladığını söylemedin mi? Söylemem mi? Kadınları bilirsin. Kendi haline bıraktım şimdilik. Öfkesi geçince daha kolay anlayacak olanları. Hem bugün yapacak çok önemli işlerim var. Görüştüğümüzde anlatırım. Bu serginin sonunda herkes tanıyacak arkadaşını. Yine uçuyordu Kenan. Ama ben bugün onun hayalleriyle uğraşacak durumda değildim. Aklım Katya'ya takılmıştı. O zaman ben Katya'yı hiç aramayayım abi. Bana yardım etmez. Saçmalama, Selim ne alakası var diye çıkıştı arkadaşım. Benimle arası bozuldu diye. Seninle de mi konuşmayacak? Hem sen ararsan daha iyi olur. Belki yatışmasına yardımcı olursun. Emin olamıyordum. Gerçekten arayayım mı? Tabii ara. İstemiyorsan benden hiç bahsetme. Bakalım o ne diyecek. İyi o zaman, ver şu telefon numarasını. Katya'nın numarasını aldım. Ancak onu arama konusunda hala kararsızdım. Gerçi tanıştığımızdan bu yana ters bir davranışını görmemiştim. Aksine hep nazik, anlayışlı ve saygıyla yaklaşmıştı bana. Sanki çok güç bir sorunu çözermişim gibi derinden bir nefes alıp tuşladım Katya'nın numarasını. Telefon ardı ardına çalarken de acaba yanlış mı yapıyorum diye sormaktan kendimi alamadım. Genç kadının "Aa Selim Bey merhaba" diyen samimi sesini duyuncaya kadar da tedirginliğim sürdü. "Merhaba Katya, nasılsınız?" "Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Fransa'ya gittiğinizi duymuştum." "Evet, döndüm." Kısa bir sessizlik oldu. "Sizi aramamın nedeni, belki arkadaşlarınız filan vardır. Bugün bana Türkçe bilen bir Rus çevirmen lazım iş için. Ruslarla görüşeceğim de. Arkadaşlarıma ne gerek var? Ben yardım ederim size." Hiç duraksamadan söylemişti bu sözleri. "Size zahmet olmasın. Bugün dinlenecekmişsiniz." "Kenan mı söyledi?" Sesi manidar çıkmıştı. "Evet, bende telefonunuz yoktu, ondan aldım," diye açıkladım. "Yorgun olduğunuzu, bugün stüdyoya gelmediğinizi söyledi." "Boş verin onun söylediklerini. Bu görüşme saat kaçta?" "5'te, benim mağazamda, Beyoğlu'nda. Yerini biliyorsunuz." "Biliyorum, orada olacağım." Katya'nın sözleri içime su serpmişti. Gerçekten de işler düzeliyor muydu ne? Yok yok, böyle düşünmek için çok erkendi. Yine de içimin sevince benzer bir duyguyla dolmasına engel olamadım. "Sizi nerede bırakayım efendim?" diyen şoförün Orhan'ın sorusu olmasa tarla başına geldiğimizi bile fark etmeyecektim. "Mis sokağın başında bırak. Bugün yolu uzatmayalım." Orhan sağa yanaştı. Söylediğim gibi mis sokağın girişinde bıraktı beni. Yağmurun öfkesi dinmişti. Yine de rüzgar bir yerlerden serpintiler getiriyordu. Şemsiyemi açıp mis sokağa daldım. Mis sokak, Cadde-i Kebir'le Tarlabaşı arasında sıkışıp kalmış, iki yanında barlar, kafeler kadar Beyoğlu esnafının da bulunduğu, ki bunlar arasında iki berber salonu, bir perukçu, bir esnaf lokantası, iki kahvehane, bir saatçi, iki eczane, bir ayakkabıcı, iki bakkal, bir şarküteri sayabilirdiniz. kısa bir sokaktı. Boyu kısaydı ancak Beyoğlu'nun en kalabalık sokaklarından biriydi. Hele yaz gelip de ikindi üzerleri sokak koyu bir gölgeye büründü mü, kafelerin, kahvehanelerin, barların, müşterileri dışarı konulan masalara, iskemlelere yayılmaya başlar, bu pek de uzun olmayan alan çeşit çeşit renk renk insanla dolar taşardı. Ayrıca Galatasaray Lisesi'nin önünü saymazsak, burası Beyoğlu'nun en fazla politik gösterilere sahne olan yeriydi. Belki sol bir partinin ilçe teşkilatının burada bulunmasından, belki de bu sokağa takılanların genellikle politik kökenli insanlar olmasından. O yüzden özellikle de akşamüstleri bu sokaktan uzak dururdum. Ama şu saatlerde, hele sokak böyle ince ince yağan yağmurla yıkanırken, burada yürümenin hiçbir sakıncası yoktu. Mis sokağa geçip yağmur sularının gümüşten bir renkle yaldızladığı İstiklal Caddesi'ne çıkınca tatlı bir çıngırak sesiyle uyarıldım. Şemsiyemin altından sola bakınca yaklaşmakta olan tramvayı gördüm. Saygıyla geri çekildim. Kırmızısıyla gözlerimi alarak tatlı bir rehavet içinde geçti tramvay önümden. Yolcuları buğulu camların ardından merakla tarihi caddeye bakıyorlardı. Yağmur nedeniyle olsa gerek bu defa çocuklar asılmamıştı merdivenlerine. Tramvay geçip gidince mağazam bütün heybetiyle çıkıverdi karşıma. Cam vitrinlerimizin içinde sanki cansız mankenlere kişilik verecekmişçesine ustalıkla giydirilmiş renk renk etekler, bluzlar, kazaklar, kabanlar, pantolonlar, elbiseler. Yıllardır süren titiz, zorlu, akılcı, estetik çalışmanın birbirinden güzel ürünleri topu topu 8 gün uzak kalmama rağmen onun mağazamı özlediğimi hissettim. Bir an öylece durup babamın temellerini attığı ama benim bugünlere getirdiğim bu görkemli binanın alnına mermer harflerle kazılmış Azya yazısını okudum. Zemindeki hafif kahverengiliği yoksa yeşilliği mi o zaman fark ettim. Canım sıkılmıştı. Ofisime çıkar çıkmaz ilk işim mağaza müdürü Cihan'ı yanıma çağırtmak oldu. Hemen dışarı çıkıp Azya yazısının arkasındaki duvara bakmasını, gereken neyse yapmasını söyledim. Oradaki nemlenmeyi ben de gördüm Selim Bey. Ancak önümüz kış, baharda genel bir bakım diyecek oldu. Bak Cihan, sonbahar ya da kış fark etmez, orası boyanacak. Biz insanlara güzellik sattığımızı söylüyoruz. Kendi mağazamızın üzerindeki, kendi markamızın yazılı olduğu duvar çirkin görünürse onları nasıl inandırabiliriz? Duvarı temizleyelim, boyayalım. Haklısınız efendim ama ıslak olduğu için boya atarsa yeniden boyayalım. Yağmura dayanıklı boya bulalım, soğuğa dayanıklı boya bulalım. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ne gerekiyorsa yapalım. Ben o duvardaki lekeyi görmek istemiyorum. Eminim müşterilerimiz de istemiyordur. Kararlılığımı fark eden Cihan ısrar etmedi. Emredersiniz efendim. Yalnız bir ricam var. Bu iş bugün yapılmasın, yabancı konuklarımız olacak. Onların gözü önünde küçük de olsa tamirat, tadilat istemiyorum. Peki Selim Bey, anlaşıldı diyerek çıktı Cihan. O çıkar çıkmaz kucağında kocaman dosyasıyla sekreterim girdi içeri. Dosyayı masaya koymadan önce kahvaltı mı yapacaksınız yoksa öğlen yemeği mi yiyeceksiniz diye sordu. Anlaşılan yine Gülriz aramış, sabah erken kahvaltı yapmadan çıktığımı söylemişti. Sen bana sandviç söyle. Şimdi söylerim efendim diyerek kapıya yönelecekti ki dosyayı bırak, sen siparişi verirken ben de neler yapmam gerekiyor bir bakayım dedi. Usulca isteğimi yerine getirdi yeşim ama eliyle dosyayı işaret ederek açıklamam gereken konular var demekten de kendini alamadı. Dosyadaki aranacak kişiler listesine baktığımda bütün günümü bu işe ayırsam yine de altından kalkamayacağımı gördüm. Bir de Fransa'ya gittiğim için yarıda bıraktığım işler vardı. Yani 2 gün durdurak bilmeden çalışmak gerekiyordu. Olsun, bundan hiç şikayetçi değildim. Arayan kişiler listesinin sonunda Nihat'ın adı yazılıydı. Bu sabah aramıştı. Aslında onu arayacak vaktim yoktu. Ama ben de özlemiştim keratayı. Hem yemek yemeden ciddi işlere başlayamayacaktım nasıl olsa. Ani bir kararla çevirdim numarasını. Sesimi duyar duymaz sevindi. Ancak gergin bir hali vardı. Yine de önce Fransa gezimi sordu. Burç'un sağlığıyla ilgilendi ve sonunda çıkardı ağzından baklayı. Buluşup konuşmamız lazım. Yine paraya sıkışmış olmalıydı. Dükkan kirası mı, dizenin okul taksidini mi, apartman giderleri mi? Neyse, kafa yormaya gerek yoktu. Görüştüğümüzde anlatacaktı nasıl olsa. Buluşuruz, ben de seni özledim. Yalnız şu sıralar çok işim var. Kısa bir sessizliğin ardından doğru dedi. Fransa'dan yeni döndün, işler yığılmıştır. Ama mutlaka buluşmamız lazım. 2 gün sonra buluşsak fark eder mi? Duraksadı, itiraz edeceğini düşündüm, yapmadı. Etmez ama 2 günü geçirmeyelim. Anlaşılan ödemesi gereken senedin süresi 3 gün sonra doluyordu. Hiç merak etme, işleri düzenleyeyim, hemen arayacağım seni. Telefonu kapatınca hatırlamaya çalıştım. En son Kenan mı yoksa ben mi yardım etmiştim Nihat'a? Galiba Kenan yardım etmişti. O zaman sıra bana gelmiş demekti. Mecburen yardım edecektim kadim dostuma.